Ayrım 14.
Petrus, ben... Kaldır, yoksa Santiago yolu burada biter. Bir kez daha korkuya kapıldım. Çağlayan'da bu kadar korkmamıştım. Onca zaman üstüme gelen köpek bile beni bu kadar korkutamamıştı. Bir yerden bir işaret gelse, Petrus'un bu anlamsız emrini açıklayacak bir şey görsem ya da işitsem diye dua ediyordum. Ama ortalıkta çıt çıkmıyordu. Ya Petrus'a boyun eğecektim ya da kılıcı unutacaktım. Bir kez daha sargılı kollarımı kaldırıp gösterecek oldum ama yere oturmuş, emirlerini yerine getirmemi bekliyordu. Boyun eğmekten başka çarem kalmamıştı. Haç'ın yanına gittim, ağırlığını kestirebilmek için ayağımla itelemeye çalıştım. Kımıldamadı bile. Ellerim sağlam olsa bile yerinden oynatmam çok zordu. Sargılı ellerle kaldırmam belli ki olanaksızdı. Ama itaat edecektim. Gerekirse ölecektim. Hazreti İsa'nın aynı yükü taşımak zorunda kaldığında kanlara bulandığı gibi kanlar içinde kalacaktım ben de. Ama ne kadar büyük bir çaba harcadığımı gören Petrus belki de yumuşayacak, beni bu sınavdan kurtaracaktı. Haç kaidesinden kırılmış ama kopmamıştı. Yongaları kesip koparacak bıçağım da yoktu. Acımı umursamadan kollarımı haça doladım, ellerimi kullanmadan parçalanmış kaidesinden ayırmaya çalıştım. Tahta sürtünen yaralarım daha da açılınca acıyla haykırdım. Petrus'a baktım, yüzünde en küçük bir tepki belirtisi yoktu. Bir daha bağırmamaya karar verdim. Canım ne kadar yanarsa yansın acımı bastıracaktım. Yapmam gereken ilk işin haçı yerinden kaldırmak değil, kaidesinden ayırmak olduğunun farkındaydım. Daha sonra bir çukur kazıp haçı çukurun içine itecektim. Sivri uçlu bir taş buldum, acımı aldırmaksızın yongalara vurmaya başladım. Canım korkunç yanıyor, duyduğum acı her vuruşta biraz daha artıyordu. Yongalar birbirlerinden kolay kolay ayrılmıyordu. Baktım yaralarım yeniden açılacak ve hiç iş göremez hale geleceğim. Hemen ara verdim. Acıdan mahvolmamak için daha yavaş çalışmaya karar verdim. Taşla vururken elim acımasın diye de gömleğimi çıkarıp elime doladım. Sonuç iyiydi. Yongalar bir bir ayrılmaya başlamıştı. Ancak taşın sivri ucu kırılmak üzere olduğundan başka bir taş arandım. Her duruşumda bir daha başlayamayacağım duygusuna kapılıyordum. Elim çok acımasın diye bir sürü sivri taş topladım ve birbiri ardı sıra hepsini kullandım. Hemen tüm lifler kopmuştu. Yalnızca en büyükleri sapasağlam duruyordu. Elimin acısının gittikçe arttığını görünce yavaş çalışmaktan vazgeçip tahtaya deli gibi vurmaya başladım. Birazdan acıdan devam edemeyecek duruma geleceğimin farkındaydım. Pek az bir zamanım kalmıştı ve bu süreyi iyi değerlendirmem gerekiyordu. Artık taşı hem testere hem de balyoz gibi kullanıyordum. Ama derimle sargılar arasındaki yapışkan bir şey çalışmamı daha da zorlaştırıyordu. Herhalde kandır diye düşündüm ama hemen silip attım kafamdan. Dişlerimi gıcırdatarak yongaya daha sert vurmaya başladım ve çatırdadığını gördüm. O kadar heyecanlanmıştım ki ayağa kalktım ve bana bütün bu acıları çektiren tahtaya var gücümle bir darbe indirdim. Haç kaidesinden koptu, gıcırdayarak yana devrildi. Gel gelelim sevincim uzun sürmedi. Elim çok kötü zonkluyordu ve daha işin başındaydım. Petrus'a baktım, uyuyordu. Bir süre durdum. Haçı Petrus farkına varmadan nasıl kaldırırım da onu şaşkına çeviririm diye düşündüm. Ama Petrus'un istediği de haçı kaldırmam değil miydi? Onu aldatmak söz konusu değildi. Çünkü her şey bütünüyle bana bağlıydı. Yere baktım. Toprak kuru ve sarıydı. Taşlardan başka kullanacağım bir alet yoktu. Artık acısına dayanamadığım için sağ elimi kullanmam olanaksızdı. Hem sargının altındaki yapışkan madde beni korkutuyordu. Elime sardığım gömleğimi sargılardan özenle ayırdım. Sargı bezi kanlanmıştı. Üstelik neredeyse iyileşmiş bir yaraydı bu. Petrus canavarın tekiydi. Bu sefer daha ağır ve daha sağlam bir taş buldum. Gömleği sol elime sardım. Taşı toprağa hızlı hızlı vurarak haçın dibinde bir çukur kazmaya başladım. Önceleri iyi gidiyordum ama toprak o kadar sert ve kuruydu ki çok geçmeden yavaşlamak zorunda kaldım. Kazmayı sürdürmeme karşın çukur sanki bir türlü derinleşmiyordu. Haçın iki yana sallanmaması için çukurun çok geniş olmaması gerektiğini düşündüm. Ama bu da kazdığım toprağı çıkarıp atmamı güçleştiriyordu. Sağ elim eskisi kadar ağrımıyordu ama kan pıhtıları midemi bulandırıyor ve canımı sıkıyordu. Sol elimi kullanmaya alışık değildim. Taş ikide bir kayıyordu elimden. durmadan kazıyordum. Taşı her indirişimde, çukurda biriken toprağı elimle her çıkarıp atışımda Petrus'u düşünüyordum. Mışıl mışıl uyuduğunu gördükçe ona karşı daha da büyük bir nefret duyuyordum. Ama belli ki çıkardığım gürültüden de nefretimden de rahatsız olmuyordu. Kendi kendime bir bildiği vardır herhalde diyordum ama beni bu kadar aşağılayıp küçük düşürmesine de bir türlü anlayamıyordum doğrusu. Yüzünü taşı indirip durduğum toprakta görüyor, duyduğum öfkeyle çukuru daha da derin kazıyordum. Bir kez daha zamanda belirleyici olan, önünde sonunda ben kazanacaktım. Bunları düşünürken en korktuğum şey başıma geldi. Taş sert bir şeye çarpıp geri fırladı. Onca çabadan sonra kazmayı sürdürmemi olanaksız kılan bir kayayla karşılaşmıştım. Yüzümdeki teri silip arpacı kumrusu gibi düşünmeye başladım. Haçı başka bir yere taşıyacak gücüm kalmamıştı. Her şeye yeni baştan da başlayamazdım. Çünkü sol elim artık işlemiyordu. Bu acıdan da kötüydü ve beni gerçekten korkutuyordu. Gerçi parmaklarımı kımıldatabiliyordum ama sol elimi daha fazla cezalandırmamam gerektiğini sezinliyordum. Çukura baktım. Haçı dikebileceğim kadar derin değildi. Yanlış yanıt doğrusuna götürür. Gölge egzersizini ve o sırada Petrus'un söylediklerini hatırladım. Ram alıştırmalarının ancak onları günlük hayatıma uygulayabilirsem bir anlam kazanacağını söylemişti. Şu andaki kadar saçma bir durumda bile ram alıştırmaları işe yarayabilirdi. Yanlış yanıt doğrusuna götürür. En olmayacak çözüm haçı başka bir yere taşımaya kalkışmaktı. Artık bunu yapacak gücüm kalmamıştı. Çukuru biraz daha derinleştirmeye çalışmak da mümkün değildi. O zaman en olmayacak yanıt toprağı daha derin kazmaksa doğru yanıt toprağı yükseltmekti. Ama nasıl? İşte o anda Petrus'a duyduğum nefret yok oldu. Haklıydı. Toprağı yükseltebilirdim. Yakınımdaki tüm taşları topladım, kazıp çıkardığım toprakla karıştırarak çukurun çevresine yığmaya başladım. Büyük bir çabayla haçın altını biraz daha kaldırdım ama altına taşlarla destek yaparak yerden biraz daha kalkmasını sağladım. Yarım saat sonra toprak yükselmiş, çukur yeterince derinleşmişti. İş haçı çukura sokmaya kalmıştı. Bu son hamleyi başarmak zorundaydım. Bir elim hissini kaybetmişti, öbür elim çok acıyordu. Kollarım sargılar içindeydi ama sırtım sağlamdı. Birkaç sıyrık vardı o kadar. Yere yatıp haçın altına girer, yavaş yavaş kaldırabilirsem çukurun içine kaydırabilirdim. Yere uzandım, tozu toprağı burnumda, gözlerimde hissediyordum. Hissiz elimle haçı azıcık kaldırıp altına girdim. Sırtımı tam gövdesine yasladım. Kaldıramayacağım kadar ağır olduğunun farkındaydım ama olanaksız da değildi. Aklımdan tohum egzersizini geçirdim. Yavaş yavaş cenin pozisyonuna geçerek haçı sırtımda dengeledim. Birkaç kez yıkılacağını sandım ama çok yavaş hareket ediyordum. Dönebileceği yönü seziyor, vücudumu ona göre ayarlıyordum. Sonunda dizlerimi karnıma çekerek istediğim pozisyonu aldım ve haçı dengede tutmayı başardım. Haçın ayağı bir an taş yığınının üstünde sallanır gibi oldu ama yerinden çıkmadı. Haçın ve temsil ettiği her şeyin ağırlığı altında ezilerek neyse ki dünyayı kurtarmak zorunda değilim diye düşündüm. Birden içimi ilahi bir duygu kapladı. Bir başka insanın haçı sırtında taşımış olduğunu, paramparça ellerini oradan kurtaramadığını, çektiği acıyı benim gibi dindiremediğini hatırladım. Bu ilahi duygu acı yüklüydü ama haç yeniden sallanmaya başlayınca unutuverdim. Sonra gövdemi yavaş yavaş kaldırarak yeniden dolmaya başladım. Arkama bakamıyordum, yönümü yalnızca sesle çıkarabiliyordum. Ama kısa bir süre önce dünyayı nasıl dinleyeceğimi öğrenmiştim. Petrus bu bilgiye ihtiyacım olacağını tahmin etmişti sanki. Haçın ağırlığını hissediyor, taşların yerlerine oturduğunu seziyordum. Haç bu sınavda bana yardımcı olmak istiyormuşçasına ağır ağır dikiliyordu. Santiago yolunun bu kesimindeki yerini yeniden almak istiyordu sanki. Son bir kez itsem her şey tamamlanmış olacaktı. Doğrulup oturabilsem haçın gövdesi sırtımdan kayıp çukura girecekti. Birkaç taş yerinden oynamıştı ama alt kısmı duvarı yaptığım yerde kaldığı için haç bana yardımcı oluyordu. Sonunda sırtımdaki ağırlıktan kaidenin serbest kaldığını anladım. Tıpkı Çağlayan'ın orada akıntının içinden geçmeye çabalarken olduğu gibi son anı yaşıyordum. Bu en zor andır. Çünkü tam o anda başaramama korkusuna kapılıp vazgeçmeye kalkarız. Bir kez daha yaptığım işin ne kadar saçma olduğunu düşündüm. Kılıcımı bulmaktan başka bir şey istemezken bir haçı yerinden kaldırıp dikmeye çalışmaktan daha saçma bir şey olabilir miydi? Nicky, aklımdan geçenlerin hiçbiri önemli değildi. Ani bir hamleyle sırtımı kaldırınca haç yerine oturdu. O anda yaptığım işi kaderin çekip çevirdiğini bir kez daha anladım. Orada durmuş, haçın öbür tarafa devrilip yerleştirdiğim taşları dağıtmasını bekliyordum. Sonra yeterince güçle itmediğim için haçın benim üstüme devrilebileceğini düşündüm. Ama bir şeyin boğuk bir ses çıkararak çukurun dibine çarptığını duydum. Usulca döndüm, haç dimdik duruyor, çarpmanın etkisiyle hafif hafif sallanıyordu. Taşların bazıları aşağı yuvarlansalar da haç devrileceğe benzemiyordu. Taşları çabucak yerlerine koydum ve sallanmasını durdurmak için haça sarıldım. Kendimi dipdiri ve güçlü hissediyordum. Tüm bu uğraş boyunca haçın dostum olduğundan emindim. Ayaklarımla taşları sağlamlaştırarak usul usul geri çekildim. Orada durmuş, eserime hayranlıkla seyrediyordum ki yaralarımın acıdığını fark ettim. Petrus hala uyuyordu. Yanına gidip ayağımla dürttüm. Sıçrayarak uyandı ve haça baktı. Çok iyi demekle yetindi. Ponferrada'ya varalım, sargılarını değiştiririz. Gelenek. Bir ağacı kaldırsaydım daha iyiydi. O haç sırtıma bindiğinde bilgeliği ararken ölüp gideceğimi sandım. Çevreme baktığımda sözlerimin pek o kadar inandırıcı olmadığını fark ettim. Haç olayı çoktan geride kalmıştı. Sanki önceki gün değil de çok uzun bir zaman önce olmuştu. Siyah mermer banyo, sıcak su doldurduğum küvet ve Rioja şarabını yudumlamakta olduğum kristal kadehin önceki gün yaşadığım olayla uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Birinci sınıf bir otelin lüks suitine yerleşmiştik. Petrus kendi yatak odasındaydı. Neden haç diye direttim. Odasından resepsiyondaki adamı senin dilenci olmadığına inandırmak hiç de kolay olmadı diye bağırdı. Konuyu değiştirmeye çalışıyordu. Benzer durumları daha önce de yaşadığımız için diretmenin bir işe yaramayacağını biliyordum. Kalkıp pantolonumu giydim, sırtıma temiz bir gömlek geçirdim ve sargılarımı değiştirdim. Yaralar hala açıktır diye üstümdekileri çok dikkatli çıkarmıştım ama kabukların yeni döküldüğünü ve yaraların üstünde azıcık kan kaldığını görmüştüm. Yaralarım yeniden kabuk bağlamaktaydı, kendimi iyileşmiş ve mutlu hissediyordum. Akşam yemeğini otelin lokantasında yedik. Petrus ikimiz için de lokantanın spesiyalitesi olan Valencia paellasından istedi. Yemeğimizi sessizce yedikten sonra yürüyüşe çıkmamızı önerdi. Otelden çıkıp tren istasyonuna doğru yürüdük. Yeniden her zamanki suskunluğuna bürünmüştü, yol boyunca hiç konuşmadı. Çöplüğe dönmüş, yağ kokusundan geçilmeyen bir vagon parkına geldiğimizde kocaman bir lokomotifin basamaklarına oturdu. ''Burada mola verelim.'' dedi. Pantolonumun yağ lekesi olmasını istemediğim için oturmadım. Ponferrada'nın ana meydanına yürümek isteyip istemediğini sordum. ''Santiago yolunun sonuna varmak üzereyiz.'' dedi rehberim. ''Bizim gerçekliğimiz yolculuk boyunca karşımıza çıkan kırsal sığınaklardan çok bu yağ kokan vagonlara benzediği için bugünkü konuşmamızı burada yapsak daha iyi olacak.'' Lastik pabuçlarımla gömleğimi çıkarmamı söyledikten sonra kollarımdaki sargıları gevşeterek daha rahat hareket ettirmemi sağladı. Ellerindeki sargılara ise dokunmadı. ''Merak etme.'' dedi. ''Ellerini kullanman gerekmeyecek. En azından bir şey tutmayacaksın.'' Her zamankinden daha ciddi görünüyor, şaşırtıcı bir ses tonuyla konuşuyordu. Belli ki önemli bir şey olacaktı. Yeniden lokomotifin basamaklarına oturup uzun uzun bana baktıktan sonra ''Dünkü olayla ilgili bir şey söylemeyeceğim.'' dedi. Ne anlama geldiğini ancak bir gün Roma yolunu, lütuflar ve mucizeler yolunu yürümeye karar verirsen kendin keşfedeceksin. Ben sana yalnızca bir tek şey söylemek istiyorum. Kendilerini akıllı sanan insanlar çoğu zaman emir vermek gerektiğinde kararsızlık gösterir, itaat etmeleri gerektiğinde de isyan ederler. Emir vermekten utanır, emir almayı da onursuzluk sayarlar. Hiçbir zaman böyle olma. Odadayken bilgelik yolunun insanı özveriye götürdüğünü söyledin. Yanlış. Öğrenme dönemin dün sona ermedi. Daha kılıcını bulman ve onun gizini öğrenmen gerekiyor. Ram alıştırmaları yürekten savaşa girmemizi sağlar ve hayatta galip gelme konusunda daha şanslı kılar bizi. Dün yaşadığın yoldaki sınavlardan biriydi yalnızca. Roma yoluna hazırlanmanın bir parçasıydı. Bir ara ölebileceğini düşünmen beni üzdü. Gerçekten üzgün görünüyordu. Ta başından beri bana öğretmekte olduğu şeylerden hep kuşku duyduğumu fark ettim. Don Juan'dan çok şey öğrenen o güçlü, alçak gönüllü Castaneda olamamıştım. Basit ram alıştırmalarını yaparken bile kibirli ve aksi adamın teki olmuştum. Bunu Petrus'a söylemek istedim ama geç kalmıştım. Gözlerini kapa dedi. Ram nefes alma egzersizini yap ve kendini bu demir yığınıyla, bu makinelerle, bu yağ kokusuyla uyumlu kılmaya çalış. Bu bizim dünyamız. Sana bir egzersizi öğretmeyi bitirmeden sakın gözlerini açma. Gözlerimi kapadım, ram nefes alma egzersizine odaklandım ve bedenimin gevşemeye başladığını hissettim. Kentten gelen gürültüleri, uzaklardaki köpek havlamalarını, yakınlardaki bir yerde tartışan insanların seslerini duyabiliyordum. Birden Petrus'un sesini duydum. İtalyanca bir şarkı söylüyordu. Gençliğimde Peppino Di Capri'nin söylediği çok ünlü bir şarkıydı bu. Gerçi sözlerini anlamıyordum ama melodi mutlu anıları bana taşıdı ve sakinleşmemi sağladı. Petrus şarkıyı bitirdikten sonra bundan bir süre önce dedi, Milano Belediyesi'ne sunacağım bir proje üstünde çalışırken ustamdan bir mesaj aldım. Birisi gelenek yolunun sonuna kadar gelmiş ama kılıcını alamamıştı. Ona Santiago yolunda rehberlik yapmam gerekiyordu. Hiç şaşırmadım. Henüz borcumu ödemediğim için böyle bir çağrıyı her an bekliyordum. Saman yolu boyunca bir hacıya yol gösterecektim. Tıpkı daha önce bana yol gösterildiği gibi. Saman yoluna hacılar yolu da denir. Ama bunu ilk ve son kez yapacağım ve nasıl yapacağımı da bilmediğim için tedirgindim. Petrus'un anlattıklarına çok şaşırmıştım. Daha önce birçok kez rehberlik yaptığını sanıyordum. Sonra sen geldin ve sana rehberlik yaptım diye devam etti. İlk başlarda bana çok zor geldiğini itiraf etmeliyim çünkü yolun sıradan insanların yolunun gerçek anlamından çok öğretilerin düşünsel göndermeleriyle ilgileniyordun. Alfonso ile karşılaşmamızdan sonra daha güçlü, daha yoğun bir ilişki kuruldu aramızda. O zaman kılıcının gizini sana öğretebileceğime inanmaya başladım. Ama öyle olmadı işte. Artık kalan kısa sürede bunu kendi başına öğrenmek zorundasın. Bu konuşma sinirimi bozuyor. Ram nefes alma egzersizine istediğim gibi odaklanamıyordum. Bunu Petrus da fark etmiş olacak ki yeniden o şarkıyı söylemeye başladı ve ben yeniden gevşemeden de susmadı. Gizi keşfedip kılıcını bulursam Ram'ın yüzünü keşfetmiş olacak ve gücü elde edeceksin. Ama hepsi bu değil. Tam bilgeliğe varabilmek için öteki üç yolu da yürümen gerekecek ve bu üç yol arasında gizli yol da var ve gizli yol sana açıklanmayacak. O yolu yürümüş biri tarafından bile açıklanmayacak. Bunu sana söylüyorum çünkü birbirimizi yalnızca bir kez daha göreceğiz. Kalbim duracak gibiydi. Elimde olmadan gözlerimi açtım. Petrus daha önce yalnızca ustamın çevresinde gördüğüm bir parlaklıkla ışıl ışıl yanıyordu. Kapa gözlerini diye bağırdı ve hemen uydum emrine. Ama altüst olmuştum, artık konsantre olamıyordum. Ancak rehberim o İtalyanca şarkıyı yeniden söylemeye başladıktan bir süre sonra rahatlayabildim. Yarın nerede olduğumu bildiren bir not alacaksın. Toplu bir törende olacağım. Geleneğin bir onur töreninde. Yüzyıllar boyunca bilgeliğin, yürekten savaşın ve agapenin alevinin canlı tutulmasına yardımcı olmuş tüm kadınlar ve erkeklerin onuruna düzenlenen bir tören. Benimle konuşamayacaksın. Toplanacağımız yer gizli. Gelenek yolunda yürümüş ve keskin kılıçlarıyla bile karanlığı aydınlatamamış insanların kanlarıyla yıkanmış bir yer. Ama onların özverisi boşa gitmedi. Bunun kanıtı da yüzyıllar sonra farklı yolları yürümüş insanların onlara orada övgülerini sunacak olmaları. Bu önemli ve sen bunu hiçbir zaman unutmamalısın. Usta olduğun zaman bile bilmelisin ki senin yolun Tanrı'ya giden birçok yoldan yalnızca biridir. Hazreti İsa bir keresinde babamın evinin odaları çoktur demişti. Petrus bir kez daha ertesi günden sonra kendisini bir daha görmeyeceğimi söyledi. Bir gün benden birisine Santiago yolunda rehberlik yapmanı isteyen bir mesaj alacaksın. Tıpkı benim sana yol gösterdiğim gibi. İşte o zaman yolculuğun büyük sırrını yaşayabileceksin. Bu sırrı sana birazdan açıklayacağım ama yalnızca sözcüklerle. Ancak yaşanarak anlaşılabilecek bir sır bu. Uzun bir sessizlik oldu. Petrus'un fikrini değiştirdiğini ya da vagon parkından ayrıldığını düşünmeye başladım. Gözlerimi açıp ne olduğunu görmek için dayanılmaz bir istek duyuyordum ama kendimi ram nefes alma egzersizine odaklanmaya zorladım. Sır şu, dedi Petrus. Ancak öğreterek öğrenebilirsin. Santiago yolunu birlikte yürüdük ama sen alıştırmaları öğrenirken ben de onların anlamını öğrendim. Sana öğretirken ben de gerçekten öğrendim. Sana yol gösterirken kendi doğru yolumu buldum. Kılıcını bulmayı başarırsan yolu bir başkasına öğretmen gerekecek ve ancak o zaman ustalık rolünü kabullendiğin zaman yüreğindeki tüm yanıtları öğreneceksin. Yanıtları birisi bize söylemeden de biliyoruzdur. Hayat bize her dakika bir şeyler öğretir. İşin sırrı, Hazreti Süleyman kadar bilge, Büyük İskender kadar güçlü olduğumuzu ancak günlük hayatımızda gösterebileceğimizi kabul etmektir. Ama bunun farkına ancak başkalarına öğretmek ve şu yaşadığımız serüven kadar görkemli serüvenlere katılmak zorunda kaldığımız zaman varırız. Hayatımın en beklenmedik ve dağlaşmasıydı bu. Hayatımın en güçlü bağını kurduğum insan yolculuğun orta yerinde hem de yağ kokusundan geçilmeyen bir vagon parkında gözlerimi kapattırdıktan sonra vedalaşıyordu benimle. Vedalaşmaktan hoşlanmam, diye devam etti Petrus. İtalyanım ve çok duygusalım. Ama gelenek yasasına göre kılıcını kendi başına bulmak zorundasın. Kendi gücüne inanmanın tek yolu bu. Aktarabileceğim her şeyi aktardım sana. Geriye bir tek dans egzersizi kaldı. Onu da şimdi öğreteceğim. Yarınki törende yapman gerekiyor. Bir süre sustuktan sonra devam etti. Kendini yücelteni Tanrı da cennetine alsın. Gözlerini açabilirsin. Hala lokomotifin basamaklarında oturmaktaydı. Bir şey demekten kaçındım çünkü ben de Brezilyalıydım ve çok duygusaldım. Bulunduğumuz yeri aydınlatan cıva buharlı lambanın ışığı titremeye başladı. Uzaklarda bir sonraki istasyona yaklaşan bir trenin düdüğü öttü. İşte o zaman Petrus bana dans egzersizini öğretti. Gözlerimin içine bakarak bir şey daha dedi. Hac yolculuğumu tamamladıktan sonra burada tüm başımdan geçenleri betimleyen çok güzel kocaman bir resim yapmıştım. Burası sıradan insanların yoludur. İstersen sen de aynı şeyi yapabilirsin. Resim yapmayı bilmiyorsan bir şeyler yaz ya da bir bale yarat. Öyle ki insanlar nerede olurlarsa olsunlar Yakup yolunu, Saman yolunu, Santiago yolunu yürüyebilsinler. Az önce düdüğünü duyduğumuz tren istasyona giriyordu. Petrus el salladı ve oraya çekilmiş vagonların arasında gözden kayboldu. Orada durmuş trenin fren gıcırtıları arasında gökyüzündeki saman yolunun bana buralara kadar yol göstermiş ve tüm insanların yalnızlığını ve yazgısını oradan sessizce izlemiş olan o yıldızların gizemini çözmeye çalışıyordum. Ertesi gün odamda bir not buldum. Akşam saat 7'de tapınak şövalyelerinin şatosunda bütün bir öğleden sonra sokaklarda acımasızca dolaştım, durdum.